Yalancılar hala seslerini yükseltebiliyor ve Mekke toplum hayatını güzel göstermeye çalışıyorlardı. Dillerini her şeye uzatan bu düşük insanlar, servete, sultaya ve tanrılara sahip oldukları için kendilerini dinleyecek topluluklar bulabiliyorlardı. Tefeciler her geçen gün daha da büyüyorlardı. Gırtlaklarına kadar günaha batmış bu alçaklar, temiz ve gösterişli elbiseleriyle toplum içine çıktıklarında, çevrelerini saran dalkavukların övgü ve saygısına mazhar oluyorlardı. İki yüzlerin gözleri çakmak çakmaktı. Belki mert ve kahraman insanlar bile onlar kadar kendilerinden emin olamazlardı. İki yüzlülüğün bu derecesinin akıllılık mı yoksa delilik mi olduğunu seçmek gerçekten zordu. Şeref ve namus hakkında herkes benzer şeyler söylüyorlardı. Kahinler ve büyük sürü sahipleri. Hübel ve çevresindeki sağır ve dilsiz küçük tanrılarsa Kabe'de dimdik duruyorlardı. Bir yanda namuslu kadınlar, bir yanda fahişeler, hepsi de tanrılara çok rahat el sürebilmekteydiler. Gerçekler sadece sermaye sahiplerinin tek elindeydi. Asıl gerçeklik hazinesi ise çilekeş yüreklerin düşlerinde yaşıyordu. Bütün bu yanlışlıklara ve boş şeylere rağmen insanlar hala düş kurabiliyor, mutlu günler hayal edebiliyorlardı. İşte bu topraklar üzerinde ve tam da bu mekanda binlerce yıl önce çok farklı gerçekler yaşanmıştı. Hazreti İbrahim bu eski evi, Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri olarak inşa etmişti. Peki Hazreti İbrahim'in ortaya koyduğu düsturlar şimdi nerelerdeydi? O, bir zamanlar tam da bu mekanda zorbaların suratlarına şunu haykırmamış mıydı? Haksızlık etmeyin, yalan söylemeyin, faiz almayın, zina etmeyin, yargıda, ölçü ve tartıda haksızlık etmeyin. Ama onun kurduğu şehir bugün zulüm ve haksızlıklarla dolmuş bulunuyordu. Güçlü zorbalardan başka kimsenin sözü geçmiyor, onlar da diledikleri gibi çalıyor, zina ediyor, yalan söylüyor, yargıda adil davranmıyor, borç verdiklerinde ise misliyle faiz alıyor, ölçü ve tartıda göz göre göre haksızlık yapıyorlardı. İnsanlar sahip oldukları varlığa göre değerlendiriliyorlardı. Hiç kimseye sahip olduğu malları nasıl elde ettiği asla sorulmuyor, araç ne olursa olsun önemli olan amaç olarak kabul ediliyordu. Amaç ise kâr etmekti. Yalancılık, ikiyüzlülük, hırsızlık ve gasp en önemli kazanç araçları olmuştu. Kişi Kabe'yi tavaf edip putlara el sürdüğünde ve Hübel için kurbanlar kestiğinde her şey ona serbest olmaktaydı. Ve Hübel için kurbanlar kestiğinde her şey ona serbestliğini devam ettiriyordu. Peki ya hırsızlık yapmayan veya başkalarının mallarını gasp etmeyen ama kurban alacak da parası olmayan yoksulların durumu ne olacaktı? Kabe'nin putları böylelerini huzurunda görmek istemiyorlardı. Çünkü onlar lüksün tanrılarıydı ve sadece zenginleri seviyorlardı. O zaman yoksulların dayanacağı kim vardı? Hazreti İbrahim'in başka bir Rabbi vardı. O herkesin Rabbiydi. Hazreti İbrahim ondan başkasına tapılmasına kavmine yasak etmişti. Ona itaat etmeleri durumunda huzur ve güvenlik vaat etmişti. Eğer ona boyun eğerlerse topraklarının üzerinde kesinlikle kılıç sallanmayacaktı. Peki Hazreti İbrahim'in Rabbi şimdi neredeydi? Güçlüleri kutsayıp ezilenleri, mazlumları iten bu putlar insanların önünde durup secde edebileceği tanrılar olamazdı. Hazreti İbrahim'in Rabbi her şeye hayat veren güneş miydi? Ama o geceleri kaybolup gidiyordu. Tanrıların uyumamaları ve ölmemeleri gerekirdi. Gerçeklerin arayışında olan bir kalp sönüp gidenlere boyun eğemezdi. Hazreti İbrahim'in Rabbi neredeydi? Adam öldürenin öldürülmesini, zina edenin ateşte yakılmasını emrederek yeryüzünde kötülüğün kalkmasını isteyen, kardeşine öfkeyle dolu olanı lanetle, kin ve intikam peşinde koşanları alçaltmakla tehdit eden o Tanrı neredeydi? Mekkelilerin tavaf edip durdukları bu taşlar da neyin nesiydi? Hazreti İbrahim'in Rabbi neredeydi? Bu taşlar duymayan, görmeyen, rüzgarlar estirip yağmurlar yağdırmayan, yarar ya da zarar vermeyen nesneler de oysa, Kureyş'ten bir topluluk artık Hübel'i tavaf etmekten bıkmışlar, birbirlerine bakmaya başlamışlardı. Kavimlerinin onun çevresinde dolanmalarını, onu yüceltmelerini, onun için kurbanlar kesmelerini ve onun yanında uzdete çekilmelerini derin derin düşünüyorlardı. Sonunda aralarından biri kalkıp şunları söyledi. Kavminiz hiçbir şey üzere değildir. Bunlar İbrahim'in dinini bozmuşlardır, tahrif etmişlerdir. Bu sözleri söyleyen kişi Nevfel oğlu Farakay'dı. Cahş oğlu Abdullah, Kuveris oğlu Osman ve Amr oğlu Zeyd de onun gibi düşünüyorlardı. Bu insanlar yalan ve aldatmacıların boğduğu bir ortamda hakikatin arayışına düşmüşlerdi. Hepsi de ellerine geçen kitapları okuyorlar, Mekke'nin bozuk düzeninden şikayetlerini dile getiriyorlardı. Kendi aralarında düşüncelerini gizlemeyi kararlaştırdılar ve hakikatin arayışı için yollara düştüler. Kim bilir, belki bir gün Hazreti İbrahim'in dininin ve Haniflik dininin davetçileri olarak yurtlarına geri dönebileceklerdi. Bu arayışların sonucunda Nevfel oğlu Varaka Hristiyanlık dinini seçti. Mekke'ye döndüğünde Hristiyanlığın ilkelerine tamamen teslim olmuş bir vaziyetteydi. Halkına tek bir tanrıdan söz etmeye başladı. Bu tanrı insanların elleriyle yaptıkları ve hizmet ettikleri heykellerin içinde yaşayamazdı. Çünkü o hiçbir şeye muhtaç değildi. Çünkü o göklerin ve yerin Rabbiydi. Varaka Mekke'de bir rahip gibi yaşadı. Halkına her fırsatta öğüt veriyordu. Birbirinizi sevin. Sevgi hiçbir zaman değerini kaybetmez. Sizi ezenlere güzel davranın. Onları kesinlikle lanetlemeyin. Cahşoğlu Abdullah başlangıçta Hristiyanlığı benimsedi. Ancak o hepsinin atası Hazreti İbrahim'in dini olan Hanifliği aramaya da devam etti. Hüveyris oğlu Osman da hakikati arama yolunda yolculuğuna devam etti. Günün birinde Roma İmparatoru'nun huzuruna çıkarıldı ve onun telkiniyle Hristiyanlığa girdi. İmparator onu Mekke prensliğine atadı. Kureyş'e imparatorun mektubuyla döndüğünde onu dışladılar ve Roma'ya boyun eğmeyi ve kendisini Mekke prensi yapmayı reddettiler. Ona şöyle dediler, Mekke asla bir krala boyun eğmeyecektir. Osman Mekkelilerden ayrıldı. İnandığı dinin ibadetlerini yapmayı sürdürdü. Sık sık İncil'den ezberlediği ayetleri okuyordu. Öldürme, çalma, yalancı şahitlik yapma, soyma, anana ve babana değer ver, zina etme, göklerde bir hazinen olması için yoksullara yardım et ve kutsal haçı benimle birlikte taşı. Amroğlu Zeyd sadece kendisinin değil, halkının da kurtuluşunu istiyordu. Bu yüzden onlarda gördüğü yanlışlıkları hiç çekinmeden yüzlerine söyledi. Putları terk ederek onlar için kesilmiş kurbanların etlerinden yemeyi reddetti. Yeni doğmuş kız çocuklarının diri diri gömülmesini yasakladı. Kızını öldürmek isteyenlere şöyle diyordu. Onu öldürme, ben onu geçindiririm. Ama Kureyşliler onun da sözüne kulak asmadılar. Zeyd genellikle sırtını Kabe'nin duvarına verir ve şöyle derdi. Ey Kureyşliler! Amroğlu Zeyd'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki benim dışımda hiçbiriniz Hazreti İbrahim'in dini üzere değilsiniz. Zeyd, Kureyşlileri ve taptıkları tanrıları eleştirmeye, onları faizden, yalandan, zulümden ve Kabe'nin putlarına tapmaktan alıkoyma çabalarına devam ediyordu. Onlara uzun uzun kasideler okuyor, Hazreti Musa ile Firavun'un, Hazreti Yunus'la Yunus balığının öykülerini ve geçmişte yaşamış azgınlarla mücadele eden yoksulların durumlarını anlatırdı. Mekke'nin ileri gelenleri Zeyd'in çağrısının ne gibi tehlikeler doğurabileceğini fark etmişler ve onu amcası Hattab'a şikayet etmişlerdi. Hattab, tefecilikle geçinen zengin tüccarlardan biriydi. O da diğerleri gibi başkalarının mallarını gasp etmeyi mübah olarak görüyor, insanlara haksızlık ediyor, tanrıları kendi malı sayıyor, içki ve kadınlardan hoşlanıyordu. Hattab, yeğenini bu davete devam etmekten men etti. Ama Zeyd inandıklarını söylemeye devam etti. Amcası Zeyd'i sıkıştırmaya başladı. Bunun üzerine Zeyd, Mekke yakınlarındaki Hira dağına çekildi. Orada saatler boyunca düşünüyor, sonra Mekke'ye inip insanları, hayatlarını saran batılı terk etmeye çağırıyordu. Amcası, Kureyş gençlerinden bazılarını ve oğlu Ömer'i kandırarak onlara şöyle dedi. Zeyd'i Mekke'ye sokmayın. Bundan sonra Zeyd, Mekke'ye gizli gizli girmeye başladı. Gençler, onun şehre geldiğini duyunca hemen gidip onun canını yakıyor ve şehirden uzaklaştırıyorlardı. Onlar, Zeyd'in alıştıkları hayatı bozmasından ve ona uyacak insanların çıkmasından endişe ediyorlardı. Mekke'deki hayat artık Zeyd için çekilmez hale gelmişti. Bazı sefirler onu sürekli rahatsız ediyorlardı. Zeyd işte böyle bir ortamda Hicaz'dan ayrılıp Hazreti İbrahim'in dinini araştırmaya başladı. Önüne çıkan Yahudi din adamlarına, rahiplere ve papazlara hep Hanifliği soruyordu. Bütün yarımadayı gezdikten sonra Musul'a vardı. Oradan Şam'a gitti. Gittiği her yerde karşılaştığı bilginlere Hazreti İbrahim'in dinini soruyordu. Bu yolculuklarda kendisine Yahudilik ve Hristiyanlık teklif edildiyse de bu iki dine de girmedi. Hristiyan ve Yahudi din adamları ona şöyle diyorlardı. Sen bugüne kadar kimsenin yaşayarak getirmediği bir dini arıyorsun. Bu yolculuklarda kendisine Yahudilik ve Hristiyanlık teklif edildiyse de bu iki dine de girmedi. Hristiyan ve Yahudi din adamları ona şöyle diyorlardı. Sen bugüne kadar kimsenin yaşayarak getirmediği bir dini arıyorsun. Uzun yolculuklar Zeyd'i iyice zayıflatmıştı. Ama buna rağmen o ülkeden bu ülkeye gidiyor, manastırların kapılarını çalıyor, çeşitli dinlere ait mabetlerde dinleniyordu. Ateşe tapanlara bile gitmiş, başını papazlarla birlikte kutsal topraklara bulamıştı. Buda'nın dinini araştırmış, zerdüştlerle görüşmüştü. Ama aradığı hakikati kesinlikle bulamamıştı. Başka bir din, başka bir değerler sistemi olmalıydı. Zavallı devesinin üzerinde acımasız bir yazgının, kötü bir kaderin sürgünü gibi dolaşmaya devam etti. Yılların yorduğu zayıf vücudunu elindeki asaya dayayarak hakikat arayışını sürdürdü. Kaba elbisesi, sakalları ağarmış, titreyen çenesi ve artık çok zor gören gözleriyle kalbinin huzur bulacağı bir hakikatin peşinde koşturmaya devam etmişti. Ama nafileydi. O hakikate hiçbir zaman ulaşamadı. Çileli yolculuklarından birinde hırsızların saldırısına uğradı. Acımasız katiller bu yılmaz hakikat arayıcısını hiç düşünmeden öldürüverdiler. Haberi duyan Kureyşliler büyük sevinçle coştular. Artık rahat bir nefes alabilirlerdi. Kendisi gibi hakikatin arayıcıları ise büyük bir üzüntüye kapılarak Zeyd'in arkasından gözyaşı döktüler. Nevfeloğlu Varaka, eski dostu Amroğlu Zeyd'in adı geçtiğinde gözyaşlarını tutamazdı. Bu büyük adamın ölümüne ağlayanlar arasında genç Muhammed de vardı. Uzun bir ömrü hakikati bulabilme kaygısıyla geçiren bu değerli insan, kalbindeki ışığı diğerlerine taşıyamadan hayatını kaybetmişti. Muhammed, o büyük davetçinin ne kadar da harika bir insan olduğunu yad etmiş, her zaman onu hatırlamıştır. Abdullah oğlu Muhammed, onunla bir defa yemekte karşılaştığını hatırlıyordu. Ticaret kervanlarından birinde görevli olarak gittiği bir ülkede, hakikat arayıcısı Amroğlu Zeyd ile karşı karşıya gelmişti. Yemek sofrasında et vardı. Ama Zeyd, batıl tanrılardan birinin heykelinin ayakları altında kesildiği için o etten yemeği reddetti. Sofrada Muhammed ile konuştu. Muhammed o zamanlar henüz 20 yaşlarındaydı. O da Kureyş'in zulümlerinden, sağır ve dilsiz tanrılardan, yoksulların boğazındaki pençelerini daha da sıkan zenginlerin sözlerinden ve geleneklerinden söz etti. Muhammed sofraya konan etten yedi. Amroğlu Zeyd ise üstüne Hazreti İbrahim'in Rabbinin adı anılmayan putlar önünde kesilmiş hiçbir eti asla yemeyeceğini belirtti. Muhammed bu olayı hatırladıkça hep üzülmüştür. O sürekli şöyle derdi. Amroğlu Zeyd tek başına bir ümmetti. O Kureyş'in bu değerli insanına reva gördüklerini hatırladıkça hüznü daha da artıyordu. Oysa o Kureyşlileri aralarında adaletli davranmaya çağırmaktan başka bir şey yapmamıştı. Mekkeli zenginlerin hiçbiri, hatta en yakınları bile bu adamcağıza acımamışlardı. Hakikat arayışlarını dile getirmeden önce ona iyi ve şefkatli yaklaşan amcası Hattab bile ona cephe almıştı. Hatta davetini kendisiyle güçlendirmek istediği amcası oğlu Ömer bile ona düşman olmuştu. Evet, amroğlu Zeyd ölmüştü. Mekke'nin zifiri karanlığında çıkan bir şimşek gibi ortalığı bir an aydınlattıktan sonra sönüvermişti. Mekke yine güçlülerin zayıfları ezdiği o eski Mekke'ydi. Hiç kimse ona kulak vermemişti. Oysa azılı yalancılar kendilerini dinleyecek insanları çok kolay buluyorlardı. Tefeciler her gün servetini katlıyorlardı. Din adamları ve müneccimlerse benzer sözler söylemeye devam ediyorlardı. İki yüzlü münafıkların gözleri hala çakmak çakmak yanıyordu. Muhammed ise geçinmek için ücretli olarak çalışıyordu. Tıpkı kendisi gibi geçinmek isteyen ama o uğurda can veren babası Abdullah gibi. Oysa amcası Ebu Leheb, Velid ve Ebu Süfyan gibileri sayılmayacak kadar altına ve yüzlerce köleye sahiplerdi. Peki bu kanunu kim koymuştu? Hübel, Kabe'de dikili olduğu yerde zenginlerin hoşnut, yoksulları unutmuş vaziyette duruyordu. 1000 deve ve yaklaşık 200 adamdan oluşan koskoca ticaret kervanında 900 deve ile adamların büyük bölümü Kureyşli 3-4 tüccara aitti. Kalanlarsa diğer Mekkelilere. Ama savaş çıktığında savaşın acılarını yoksullar çekiyordu. Mekkeli zenginler savaşlarda yoksul halkı kullanıyorlardı. Muhammed, amcası Ebu Leheb gibi zenginlerin, savaş günlerinde yoksul amcası Zübeyir gibi Kureyş'in gariban gençlerine güvendiklerini gözleriyle görmüştü. Bir defasında Kabe çevresinde yapılan böyle bir savaşa o da katılmıştı. Savaşta amcalarının yanında yer alan Muhammed, düşmanların oklarını toplayarak onlara veriyordu. Savaştan Kureyş galip çıkmıştı. Mekke'yi savunan Zübeyir gibi silahşörler savaştan döndüklerinde geçim kavgasına dalıyor ve bir iki dinar karşılığında binlerce dinara sahip Ebu Süfyan ve Ebu Leheb gibilerin kervanlarında çalışıyorlardı. Muhammed de geçinebilmek için çok az bir ücret karşılığında bu kervanlarda çalışmak zorunda kalmıştı. Kendisinin tek bir dinarı dahi yoktu. O kış amcası Zübeyir'le birlikte Yemen'e gitti. Bu yolculuğunda da henüz 20 yaşını biraz aşkın bir gençti. Kervanda kendisine ait ne bir sermaye ne de bir binek vardı. Sadece ücret karşılığında çalışan bir işçiydi o. Bu gezisinde tacirlerin nasıl kazandıklarını, ölçü ve tartıda nasıl haksızlık ettiklerini gördü. Bütün bu olanlar onu üzüyordu. Birinin bile güzel bir ilişkiyle kazandığı helal parayla yetinmesini ve alış fiyatıyla satış fiyatı arasında denge olmasını o kadar çok istiyordu ki. Bu geziden üzgün ve kafası hayli karışık olarak döndü Mekke'ye. Mekke'deki servetlerin dayandıkları büyük yalanı gözleriyle görmüştü. Bu ortadaki değer bir kâr değildi. Aksine faizden de beter bir şeydi. Ticaret kervanlarıyla değişik diyarlara giden işçiler, alışverişlerde sahtekarlıklar yapıyor ve bu yolla elde ettikleri kazancı sermaye sahiplerinden çalıyorlardı. Kısaca her şey birbirine karışmıştı. Efendiler köleleri ezerken, işçiler de sermaye sahiplerinden çalıyorlardı. Bu çirkin pazarda güven diye bir sermaye bilinmiyordu. Doğruluk, dürüstlük ve namusluluk, komisyoncu çığlıklarının, altın şıkırtılarının ve mücevher hışırtılarının arasında kaybolup gidiyordu. Muhammed bir defasında da kendi sermayesiyle veya amcası Ebu Talib'in sermayesiyle yola çıkmayı o kadar çok istedi ki. Belki o, dürüst ve güvenilir bir tacir olarak çalışır, kimsenin malını çalmadan, kimseyi aldatmadan ve gasp etmeden para kazanabilirdi. Ama ona bu sermayeyi kim verecekti? Hele birlikte çalıştığı adamların Mekke'ye döndükten sonra onun ölçü ve tartıda haksızlık etmediğine dair çevreye anlattıklarından sonra kimse onunla çalışmak istemiyordu. Evet, o gerçekten de arkadaşları gibi yapmaya yanaşmamış, onlardan ölçü ve tartıda dürüst olmalarını istemişti. Artık hiç kimse malını çalıştırması için Muhammed'e vermiyordu. Ama Mekke'de hala helal kazanç isteyen varlıklı kadınlar ve erkekler de vardı. Evet, bunların sayısı belki azdı ve bunlara ulaşmak gerçekten zordu. Yoksa kendisi mi gidip onlara mallarını çalıştırmayı teklif etmeliydi? Ama açlıktan ölse bile gururu bunu yapmasına izin vermiyordu. İşte yine tek başınaydı. Amcası Ebu Talib'in evinde geleceğe dair belli belirsiz beklentileriyle birlikte baş başa kalmıştı. Sahip olduğu yegane şey bu beklentilerle birlikte acılarla dolu hatıralarıydı. Hayal meyal hatırladığı ve ölümüyle birlikte kendisini öksüz bırakan annesi Amine, hiç görmediği babası Abdullah ve hiçbir torununu sevmediği kadar sevdiği dedesi Abdülmuttalip, hepsi de birer birer ölmüş ve Muhammed'i korkunç bir yalnızlığa terk etmişlerdi. Diğer yandan Mekke'den sürülen ve şehirde hüküm süren başıboşluğa insani bir çözüm bulma ümidiyle dünyayı dolaşırken öldürülen davetçileri de hatırladı. Ebu Talib'in yoksul evinde yeteri kadar yiyecek yoktu. Evin bütün fertleriyle yaşamak için çalışmak zorundaydılar. Şehirde zenginler yoksulları eziyor, varlıklılar ihtiyaç sahiplerine bağırıp çağırıyorlardı. Köşe başları sığınacak bir yeri olmayan aç insanlarla doluydu. Herkes tam bir şaşkınlık içerisindeydi. Sürekli olarak ölümü, hayatı, geleceği ve acı hatıraları düşünüyordu. Yine böyle düşünceli bir haldeyken amcası Ebu Talib çıka geldi. Sıkıntılı olduğu her halinden belliydi. Ey kardeşimin oğlu, biliyorsun ben malı mülkü olmayan bir adamım. Şartlarsa gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Ne bir sermayemiz, ne de kazançlı bir ticaretimiz var. Bak, Şam'a gidecek ticaret kervanı için hazırlıklar başladı. Hatice Hanım'sa sermayesiyle çalışacak ve kendisine kazanç sağlayacak adamlar arıyor. Eğer ona gidersen eminim seni diğerlerine tercih edecektir. Çünkü o senin ne kadar temiz bir insan olduğunu muhakkak ki duymuştur. Muhammed, amcasının Hüveylid kızı Hatice'yi kastettiğini anlamıştı. Güzelliği ve namusuyla tanınan bu kadın, aracılar vasıtasıyla malını çalıştıran zengin bir tüccardı. Dürüstlüğünden dolayı kendisine de Tahire, temiz deniliyordu. Aslında Muhammed de onun malıyla ticaret yapmayı gerçekten çok istemiş ama her defasında gururu ona engel olmuştu. Belki dedi o beni çağırtır. Senden başkasını görevlendirmesinden korkuyorum dedi amcası. Hüveylid kızı Hatice namuslu ve zengin bir kadındı. Bu doğruydu. Aynı zamanda hakikat arayışı yolunda ömür tüketip sonunda Hristiyanlığı seçen Nenfeloğlu Varaka'nın da amca kızıydı. Hatice, onun taşıdığı kaygılardan hayli etkilenmişti. Nitekim, küçük tacirlere faizle borç verdiği de duyulmamıştı. Hırsızlık veya sahtekarlıkla kazanılan parayı helal görmediği yine herkes tarafından biliniyordu. O da Muhammed'in nasıl biri olduğunu duymuştu. Sermayesini onunla işletmeyi gönülden istiyordu. Nitekim, amcasıyla arasında geçen konuşmayı duyduğu zaman Muhammed'i çağırdı. Hatice'nin ayağına gitmek istememesinde haklıydı. Çünkü onurlu bir insan kendisini başkalarına pazarlayamazdı. Hatice 40 yaşında, boylu ve yaşının güzelliğinin doruğunda olan bir kadındı. Kocaları ard arda ölmüşlerdi. Her iki kocası da Mekke'nin eşrafından zengin kişilerdi. Muhammed Hatice'nin daveti üzerine onun evine gitti. Güzel yüzlü, geniş alınlı, düzgün burunlu, davranışlarıyla saygı uyandıran, orta boylu ve endamlı bir gençti. Yoksulluğuna rağmen temiz elbiseler giyer, saçlarını uzatırdı. Her tarafından gençlik fışkırıyordu. Dinamik çehresinde uzun çile ve düşüncelerin oluşturduğu yorgunluk izleri dikkatli bakıldığı zaman belli belirsiz sezilebiliyordu. Hatice onu sevinçle karşıladı. Her şeyden önce doğruluğu, güvenilirliği ve temiz geçmişi hakkında duyduklarını ona zikretti ve onu övdü. Ardından Şam'a giden kervandaki sermayesini işletmesini teklif ederek önceki aracılarına verdiğinden daha fazla kar vereceğini söyledi. Ve Muhammed Şam kervanıyla birlikte Mekke'den ayrıldı. Döndüğü zaman yanında o güne kadar kimsenin getirmediği kadar kar vardı. Onu yeni gören tacirler hep kendisiyle alışveriş etmişlerdi. Genç adam gerçekten de dürüst bir tacirdi ve ölçü tartıda kesinlikle haksızlığa yeltenmiyordu. Hatice koyduğu sermayeden öncekilere göre bir misli daha fazla kazanmıştı. Muhammed'e anlaştıkları ücretin iki katını verdi. Muhammed o yılın kalan günlerinde de ara sıra Hatice'nin evine uğradı. Kış yolculuğu Yemen'eydi. 300 kişi ve yaklaşık 1500 deveden oluşan bir kervan düzmeye başladılar. Yemen'den dönen kervanın kazançlı olduğu haberi verilince Kureyşliler kervanı karşılamaya çıkarlardı. Karşılama törenlerinde süvariler, ellerinde defleriyle oynayan dansözler ve kadınlar yol kenarlarına dizilirlerdi. Kervan o yıl karla döndüğü için yine karşılama törenleri yapılıyordu. Ama Hatice Hanım yaklaşan kervanı evinin balkonundan beraberinde cariyeler ile birlikte izlemeye başladı. Adamların arasında Muhammed'i görünce kalbinin birden hızla çarpmaya başladığını hissetti. O an gerçekte Muhammed'i beklediğini anladı. Ama az sonra kârdan payını ödeyeceği ücretlisi olarak değil, genç ve yiğit bir erkek olarak. Yemen'e onunla birlikte giden kölesi, Hatice'ye Muhammed'in meziyetlerini ve bu yüceliklerinin onu adamlara nasıl sevdirdiğini anlata anlata bitiremiyordu. Ama sadece adamlara mı, kadınlara da ne olurdu ona evlenme teklif etseydi? Fakat Hatice, Muhammed'in utangaçlık ve gururuyla aralarındaki belirgin yaş farkı ve kapatılması imkansız varlık farkının bu evliliği engelleyebileceğini biliyordu. Yine de münebbih kızı Nefise'yi bu konularda ağzını yoklaması için Muhammed'e gönderdi. Nefise, Muhammed'e 25 yaşına geldiğini hatırlatarak neden evlenemediğini sordu. Oysa Kureyş'in bütün kızları onunla evlenmeye can atıyordu. Güvenilir, cesur, doğru, yiğit ve yakışıklı bir gençti. Eğer maddi bakımdan zayıf olduğunu düşünüyorsa pekala soylu, namuslu ve zengin bir hanımla da evlenebilirdi. Muhammed, ona kendisi gibi yoksul bir işçiyle hangi kadının evlenmeye yanaşacağını sordu. Nefise, Hatice hakkında ne dersin dedi. Ama o, Hatice gibi varlıklı bir kadının kendisi gibi yoksul bir erkekle evlenmeye tenezzül bile etmeyeceğini sandığını düşündüğünü söyledi. Nefise, ona bu işi ayarlayacağına dair söz vererek oradan ayrıldı. Hüveylid kızı Hatice'ye müjdeyi bir an önce vermeliydi. Abdullah oğlu Muhammed de onunla evlenmek istiyordu. Ama yoksulluğunun bu evliliğe engel olacağını düşünüyordu. Hatice ona elçi göndererek kendisiyle evlenmesini teklif etti. Yakınlığın, güvenilirliğin, güzel ahlakın ve doğru sözlülüğünden dolayı seninle evlenmek istiyorum. Abdullah oğlu Muhammed bu elçinin söylediklerini dinledikten sonra amcalarına giderek Hatice ile aralarındaki durumu haber verdi. En sevdiği ve yaşça kendisine en yakın olan amcası Hamza ile birlikte Zübeyir, Ebu Talip ve diğer amcalarını yanlarına alarak Hatice'nin babası Esed oğlu Hüveylid'e dünürlüğe gittiler. Onlar gittiklerinde Hüveylid sarhoştu. Hemen kabul etti ve nişan tamamlandı. Ertesi sabah ayılan Hüveylid, kızı Hatice'ye dün gece olanları sordu. O da Abdullah oğlu Muhammed'le nişanlandıklarını söyledi. Adam bunu duyar duymaz hemen köpürdü. Kureyş'in en zenginlerini bile kapıdan geri çeviren güzel ve varlıklı kızı bu yoksul gençle nasıl evlenebilirdi? Ama Hatice babasıyla mücadele etti ve yapılan nişanın bozulmasını istemediğini söyledi. Babasına yeterince malı olduğunu, zengin bir kocaya ihtiyacı olmadığını, evlenmek istediğinde sahip olduğu ticarethanenin değil, gönlünün sesine kulak vermek istediğini söyledi. Hüveylid'in nişana karşı çıktığı ve kabul ettiği zaman sarhoş olduğu bahanesine sarıldığı haberi Muhammed'e de ulaşmıştı. Bu şarap da nereden çıkmıştı? İnsanın iradesini bu derece bozabilen bu içki ne de çirkin bir şeydi. Hatice sonunda babasını ikna etmeyi başardı. Düğün töreni yapıldı. Zübeyir töreni neşeye boğdu. Hatice'nin cariyeleri dans ettiler. Evin kapısında kesilen develerin etleri yoksullara dağıtıldı. Hatice, sahip olduğu her şeyi onun emrine vermişti. Kendisinin malı artık onun da malıydı. O gece Hatice'nin malından yoksullara bol bol dağıtıldı. Düğünün coşkusu içinde birden annesini hatırladı. Küçük bir bebekken kendisini emziren Halime'yi sordurdu ve ona 40 koyun gönderdi. Bu koyunlar ömrünün kalan günlerinde kadıncağızı kimseye muhtaç etmeyecekti. O ise artık Hatice'nin yanındaydı. Bütün benliği, hayatı, gençliği, düşleri ve düşünceleriyle birlikte Muhammed Tahire'nin evine taşındı.